assessment and training is the assessment is two time per week providing, and every client per one per year. The vision stimulation could be provided home based on visits or in our service for parents from the town where the center is. Then team assessment, it's for every client one per year. And the mother meetings, we provide one per month in our center. And then what about information which are sent by post? It's our built-in, I have one I can show you. We provide four per year. Then benefits counseling, it's mostly by telephone counseling for every client, one per or two per year. And then letters, support letters, and information. The last service which we provide for our clients is accompanying children and parents. It's very important to support them and give them courage. For example, we accompany them to doctors to choose a right preschool program. We can accompany them to daycare center and describe to teachers, for example, vision stimulation and etc. Now only few words about interdisciplinary consultation. The consultations can be divided into about a concrete client. For example, if one my family has some problem which I can do, which I can't serve, I can ask physiotherapist or psychologist. It's about a concrete client. Inside the team or outside the team, I can ask other colleagues from school or from clinic to help me. What is very important in interdisciplinary consultations is consultation about a specific topic, problems of visually impaired children. For example, now we provide a seminar about impaired children and autism. And the last thing from the service, from the process of services, is admission to preschool program. Admission or transition to preschool program from early intervention program. We can recommend child and parents to mainstreaming preschool program or to special programs for handicapped children. Firstly, about mainstreaming. When parents place a child to the common school within the community, the success of such a placement depends on if community feel the child and family as its part. It means that this moment is a big exam of the early intervention. When parents put child to special programs for handicapped children, in my country, it's especially parents with multi-handicapped children with multiple impairments, because children are refused in common preschool settings, or the child need some special rehabilitation which is not providing in the mainstream program. It means that early intervention services must support family in its activities within the community, accompany children and parents to the chosen settings if they want. And early intervention services must also support common settings in admitting children with impairments. It means provide also for them informations, tell them about examples, show them photos, videos, support special training for the teachers in settings. And end of the care, ending of care is also a process. And it can be difficult period for the family and the counselor because they work together for 4 up to 6 years. Sometimes they become friends. We leave child in the difficult period of time when the child is going to preschool or to school. All the process serving clients is accompanying with documentation and feedback. Please the folio 4. I'm sorry for problem. Documentation. I choose only one of type of our documentation. It's a list of visit. And when I saw, when I tell you that our clients is all the family, now you can see that the same attention we put to as a child, as a family. The list contains the focus on the child and then on the family. Every home visitor have to fill in this list after visit and prepare the next visit. And what about the feedback? It's very important process in early intervention. We choose the method of questionnaire for feedback. If we want to meet demands of parents, we have to ask clients about their needs, and it's important to know detailed information if our services are still in connection with their demands. Never mind. It means that we send every 2 years questionnaire to our clients and we ask them very simply what services they prefer, how often they need the home visits, if they want to go to parents week, if they want a consultation with psychologists and etc. And very simply we have got back their needs and demands. But let me end with the words of one my colleague from discussion about the evaluation from feedback. Maybe the best result of early intervention is when the parents stop needing us. Every time I am thinking about if it's more sad for me or nice that they no longer need us. If I talk too much or describes process seems to be very complicated, I would like to recommend to you simple principles which can be easily followed. This will make the service cheap and effective. Following principles are, in my opinion, the most important. Ask parents what they need and which services will be useful for them. Why? This will save your time, your work, of your experts, and make the contact with family easy. Second, provide parents with appropriate amount of information and let them to decide why they will not be depend on you. Third, all the children need more love than therapy. This, despite the fact that you are professional, you stay a human being. Fourth, 80% of children coming to early intervention centers have residual of vision. Help them to use it. Why? They will be able to help themselves later. And in the end, when visiting parents with children in their homes, don't forget that parents need also contact with other families with similar experiences. Why? Because somebody can give them what you can't. Thank you for attention.
Mrs. Fedikova'ya teşekkür ediyoruz. Türkiye'de erken müdahale hizmetleri konusunda bilgi vermek üzere Sayın Pınar Şafak'ı davet ediyoruz.
Merhaba, ben Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Görme Engelliler Anabilim Dalı Araştırma Görevlisiyim. İsmim Pınar Şafak. Şimdi ben size erken müdahale hizmetlerine başlamada diğer ülkelerin yaşadıkları sorunları da özetleyerek onların yaşadıkları sorunlardan belki örnek alma ve hem erken müdahale hizmetlerinin nasıl yapıldığı değerlendirmesi, bunlarla ilgili örnek modeller hakkında fikir vermeye çalışacağım. Mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışacağım konuşmamı çünkü birçok tablom var. Erken müdahale hizmetlerinin gelişmesi birçok Avrupa ülkesinde de başlangıçta çok mükemmel olmamıştı. Örneğin İsveç'te görme engelli çocuklar için okul öncesi ilk adım olarak 1952'de Tom Tebow'da körler okulundaki bir hemşirenin yaz tatili süresince kör çocukların ailelerini ziyaretiyle başladı. Bu hemşirenin ve onunla birlikte devam eden bireysel çalışmalarında hemşirelerin eğitimi yoktu. Yani pedagojik eğitim almamışlardı. Daha sonra bu hizmet ilerledi ve 30 danışman hemşireye kadar çıktı ve bunların hepsinin de pedagojik eğitimleri vardı. Finlandiya'da ise ilk olarak 1965'te, ikinci olarak 1975'te anne çocuk kursları adıyla erken çocukluk eğitiminin başladığını görmekteyiz. Bugün gerekli parasal desteği kısmen büyük hastanelerden, kısmen de gönüllü kuruluşların bu amaç için koyduğu kumbaralardan sağlamaktadırlar. Norveç'te hükümet erken müdahale konusunda önemli üzerinde bu konu durmaktadır. Örneğin ailelerle işlerinin gereği için görüşmede bulunurlarsa aileyi merkeze beklemek yerine aileyi ziyarete giderler ve ailenin sorularına cevap verirler. İzlanda'da ise çok özürlü ve görme engelli çocuklara erken müdahale hizmetlerinde son 5 yılda disiplinler arası model geliştirilmiş ve bu modelle yaklaşılmaya başlanmıştır. Tüm bu ülkelerde erken müdahale hizmetlerine ilk adım sırasında her şey kolayca olavermemiştir. Onların da karşılaştıkları birçok sorunlar olmuştur. Eğer bu sorunlara dikkat edebilirsek, benim özetim sayesinde belki erken müdahaleye başlamakta olan ülkemizin de bir adım önde olmasını sağlayabiliriz. Tüm bu ülkelerde erken müdahale hizmetlerine başlandığında birçok etmen bu konuyu etkilediği görülmüş. Bu etmenlerden biri görme engelli kişilere yönelik tutumlardır. Toplumun tutumu yapılacak tüm işlere yansır. Toplum görme engelli kişilere yönelik olumsuz tutumlar nedeniyle götürülecek hizmetleri engellemektedir. Oysa görme engelliye gösterilen bu tutumlar değiştirilemeyen değişkenler ya da istatistiksel rakamlar değillerdir. Önemli olan ilgili uzmanların görme engellilere yönelik tutumların nasıl değiştirileceğini bilmeleridir. Erken müdahale hizmetlerini de hükümetin katılımı da önemlidir. Birçok hükümetin erken müdahale hizmetlerinin önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat ettikleri, fakat buna rağmen birçok gelişmiş ülkenin eğitim bakanının erken müdahale hizmetlerini sağlamaya hazır olmadığı görülmüştür. Eğitimcilerin görevi erken müdahale hizmetlerinin önemi konusunda devleti ikna etmek ve görevini yapmaya sevk etmektir. Ekonomik faktörler erken müdahale hizmetlerini sağlamada daha derin etkiye sahiptir. Buna karşın ekonomik zorluk içindeki birçok ülkenin erken müdahaleye ödenen parayı kestikleri görülmüştür. Erken müdahale hizmetlerini geliştirmede etkili bir başka faktör de kültürel ve dini geleneklerdir. Birçok ülkenin Batı ülkelerinden hiçbir değişiklik yapmadan erken müdahale modellerini ve programlarını ödünç aldıklarını görmekteyiz. Bu birinin iyi tecrübesinden yararlanmak ve düştüğü hataya düşmemek için yapılan akıllıca bir yöntemdir. Fakat önemli bir tehlike vardır. Alınmış olan deneyimleri alan ülkenin kültürü için uygun olmayabilir. Bu programlar farklı çevre ve şartlar için geliştirilmiştir. Buna karşın hala birçok kuruluşların personeli ve yöneticileri Batı program ve modellerine tutunma eğilimindedirler. Görme engelli bebekler ve okul öncesi çocuklar ve onların aileleri için servislerdeki hizmet veren personelin de iyi eğitilmiş olması gerekmektedir. Erken müdahale hizmetlerine iyi bir başlangıç yapmak için öğretmenlerin yetiştirilmesinde etkili üniversite programlarının bulunmasına önem vermeliyiz. Erken müdahale hizmetlerini geliştirmenin yolları. Bir ülkede erken müdahale hizmetleri geliştirmenin birçok yolu vardır. Görme engelli için kurulmuş örgütler bunlardan biridir. Mevcut örgütlerin yükümlülükleri arttırılarak, bunlar vakıflar, dernekler olabilir, bunların yükümlülükleri arttırılarak görme engelli hizmet vermede, erken müdahale hizmetlerini de içeren genişletilmiş hizmet sağlamada bu kuruluşlardan daha fazla yararlanmak mümkündür. Görme engelliler için özel okullar uygulaması, görme engelliler için eğitim modeli olarak kaynaştırma eğitimi modeli öncelikli olmayan ülkeler için iyi bir seçenektir. Özellikle adı duyulmuş, yıllardır etkili biçimde çalışmış, deneyimli personele sahip olan bu kurumlar erken müdahale hizmetini başlatabilirler. Erken müdahale hizmetlerini geliştirmede bir başka yolda öğretmen yetiştiren üniversitelerde açılacak merkezlerdir. Eğer bir ülkede görme engelli çocuklar için erken müdahale hizmetleri kurumları yoksa, erken müdahale hizmetleri öğretmen yetiştiren üniversitelerde açılan merkezlerde yapılabilir. Bunun bir dizi temel avantajı vardır. Akademik geçmişlerinin yanında onların nitelikli üniversite personeline sahip olması, halkın kolayca ulaşabileceği, başvurabileceği yer olması ve onların karşılaşılan güçlüklerle baş etme azimlerinin olmasıdır. Erken müdahale hizmetleri yerel eğitsel otoritelere bırakmak da bir başka yoldur. Yani yerel eğitsel otoriteler o bölgeye ya da bölüme ait ya da şehre ait eğitsel otoritelere bırakmak anlamına gelmektedir. Bu durumda bakanlık görme engelliler için ülke çapında destek hizmetlerini bütün görme engelli ve az gören çocuklara ve onların ailelerine ulaştırabilir. Bu yol özellikle kırsal nüfusun büyük miktarda olduğu ülkeler için uygundur. Sağlık ve eğitim otoriteleri ile göz klinikleri arasındaki iyi iletişim, yüksek düzeyli ve geniş yayılımlı sağlık hizmetleri olan ülkelerde erken müdahale hizmetlerinin kolay kurulabileceği yerlerdir. Erken müdahale hizmetlerine yakın hizmetleri bulunan yerlerden biri olan normal anaokullar, görme engelli küçük çocukların çok olduğu ve kullanılabilir diğer hizmetlerin olmadığı yerlerde iyi bir seçim olabilir. Normal anaokullarının temel avantajı, görme engelli çocuk ve ailesinin çevresinde iyi kabul görmelerine yaramasıdır. Erken müdahale hizmetlerini geliştirmek için birçok farklı yol vardır. Erken müdahale hizmetleri kurulmadan önce mümkün olan fırsatların detayları incelenmeli ve en uygun yol seçilmelidir. Her ülkede görme engelliler için birçok örgütler ve hizmetler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının çalışmaları gerçekten iyi olabilir. Önemli olan ülkemizde de en uygun yolun seçilmesi, ülkemize ve geleneklerimize ya da eğitim sistemimize en uygun yolun seçilmesi ve bunun yapabilecek en iyi kurumların ya da kuruluşların belirlenmesi gerekmektedir. Özel eğitimde erken çocukluk için değerlendirme modellerinden bahsetmek istiyorum. Erken müdahale hizmetleri verilebilmesi için öncelikle çocukların değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Değerlendirme ve betimsel ölçümleme farklı kişilere, özellikle çocuklara olan uygulamalarda farklı şeyler akla getirir. Değerlendirme, çocuğun davranışı, gelişimi, bir öğretimsel süreci, programı ya da karara varılacak herhangi bir konudaki her şeyi kapsayan bütünsel bir karar verme sürecidir. Değerlendirme, gözlem sonucu toplanan bilgilere dayalı olarak yapılır. Değerlendirme, çocukla ilgili bazı yargılara ve yorumlara gitmemize neden olur. Değerlendirme, bütün eğitim ve iyileştirmenin, her çeşit uygulamanın ve eğitsel fonksiyonun bir parçasıdır. Bu değerlendirmenin belirli müdahale programları alan çocuklara, programdan önce ve sonra uygulanacak tek bir olay olmadığını, süreç olduğunu vurgulamak gerekir. Bir kişi bir şey hakkında değerlendirme ya da yargıda bulunmadan önce bilgi ve özel verileri bir araya getirmelidir. Bilgilerin değerlendirme amacıyla bir araya getirme sürecine betimsel ölçümleme denir. Betimsel ölçümleme sürecinde değişik stratejiler kullanılır. Doğrudan gözlem, ölçüt bağımlı testler gibi araç kullanılarak yapılan testler, standartlaştırılmış testler ya da görüşme, inceleme, kontrol listeleri ve sorgulama ile bilgi elde etme bunlardandır. Erken müdahale programı içinde değişik betimsel ölçümleme süreçleri vardır. Her betimsel ölçümleme süreci farklı amaç için uygulanır. Her bir yeni takım soru sorar ve bunlara cevap arar. Her biri kendine has bilgiler ve sonuçlar üretir. Cross ve Goin adındaki iki uzmanın, bu konudaki bilim adamının ortaya koyduğu değerlendirme sistemine göre 6 ana betimsel ölçümleme düzeyi vardır. Bunları şu an tabloda da görebiliyoruz. Bunlar ortaya çıkarma, tarama, tanılama, eğitsel değerlendirme, performans belirleme ve program değerlendirmedir. Ortaya çıkarma, 0-5 yaş nüfusa ulaşma ve danışma hizmetleri vermedir. Tarama ise daha ileri değerlendirmeye ihtiyaç olup olmadığını incelemedir. Tanılama, problemin derecesini ve doğasını analiz etme. Eğitsel değerlendirme ise çocuğun becerilerini ve ihtiyaçlarını belirlemedir. Performans belirlemede çocuğun şu andaki amaçlarda neleri yapabildiği ve ilerlemelerini izlemedir. Program değerlendirme ise program etkilerini belgelemedir. Şimdi buradaki değerlendirme süreçlerindeki işlem zincirlerinden bahsedelim. Şimdi koyacağımız tabloda her değerlendirme sürecinin amacı, hangi sorundan ötürü bu değerlendirme sürecine yer verildiği ve değerlendirmeyi kimlerin yapacağı işlem süreçleri zinciri şeklinde gösterilmiştir. Ben bu tabloları tek tek size okumayı düşünmüyorum. Çünkü çok uzun sürecek. Size sadece bu tabloları tanıtmayı amaçlıyorum. Betimsel ölçümleme süreçlerinden ilki ortaya çıkarma. Buradaki amaç yardım edebilecek kişiler hakkında aileleri uyarmadır. Bunu kimin altında yatan soruları geçiyorum. Kimin uygulayacağı ise yerel okul öncesi ve günlük bakım evi personeli olabilir. Doktorlar ve diğer sağlık uzmanları olabilir. Din görevlileri, uyarıcı vaizlerle ve ilgili sivil eylemleriyle bunu yapabilirler. Sosyal hizmet uzmanları olabilir. Daha sonra tarama hizmetleri, tarama süreci geliyor betimsel ölçümleme süreçlerinde. Bu da normal gelişme sınırı dışında olan çocukları belirleme ve gereken müdahale programına aday olmaları muhtemel çocukları daha üst değerlendirmeye göndermek için belirleme anlamına gelmektedir. Tanılama ise problemin olup olmadığının derinlemesine incelenmesi, problem yoğunluğunu, ağırlığını belirleme, çocuğun ihtiyaç duyduğu erken müdahale hizmetlerini, türlerini ya da tedaviyle ilgili işlemleri belirlemedir. Eğitsel betimsel ölçümlemede çocuğa ait bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirmek için çocuğun özel her gelişim alanı için yeterliliğini belirlemedir. Performans belirlemede müdahale programında özel öğretimsel aktiviteler gibi yeni becerilerin kazanılması, ve çocuğun her alandaki performansının belirlenmesidir. Program değerlendirme, müdahale programının tümünü değerlendirmek, hizmetlerin çocuklar ve aileler üzerindeki etkisini belirlemektir. Buradaki değerlendirme süreçlerinde engelli ve risk altındaki çocuklarla çalışanlar bu süreçleri, amaçlarını ve getirilerini iyi bilmelidirler. Özel eğitimde erken müdahale için nitelikli bir hizmet dağıtımı yapmak için neler yapılmalı? Erken müdahale hizmeti dağıtımının nasıl yapılacağına ilişkin karar vermede verilecek hizmetin nitelikli olmasını etkileyecektir. Hizmet dağıtım seçeneklerini bilmekle erken müdahale hizmetlerinden yararlanacak çocuğun özelliklerini dikkate alarak en iyi hizmeti seçmek mümkün olabilir. Şimdiki tabloda da hizmet dağıtım yaklaşım elemanlarını görmekteyiz. Ben bunlar hakkında şimdi size bahsedeceğim. Burada ilk önce kimin hedeflendiği, yani hizmetin hedefi yer almaktadır. Bunlar çocuk olabilir, anne, baba, her iki ebeveyn, aile, yine bu tabloda olmayan işte çocuğa bakacak kişi olabilir. Daha sonra tabloda ne zaman müdahalenin başlayacağı yer almaktadır. Bunlar doğumda başlayabilir, bebeklikte başlayabilir, ilk adımlama yıllarında, okul öncesi yıllarda, anaokulu çağında başlayabilir. En önemli nokta bunlar çünkü erken müdahalenin başlaması için. Daha sonra da sağlanmış olan hizmetler nelerdir? Tabii buradaki hizmetlerin çoğu ülkemizde halen bulunmamaktadır. Örneğin bir aile eğitimi henüz ülkemizde çok az, ufak çabalarla yapılan aile rehberlikleri var ama geniş çapta uygun bir şekilde aile hizmeti henüz verilememektedir. Nerede müdahale programının düzenleneceği? Yine burada eve dayalı, merkeze dayalı diye ayırıyoruz. Bunlardan daha sonra bahsedeceğim. Eve dayalı ya da merkeze dayalı hizmetlerin hangileri var ülkemizde? Eve dayalı hizmetlerin birçoğu ülkemizde halen bulunmamaktadır. Daha sonra da bu müdahalenin kimin tarafından yapılacağı, hangi kurum ya da kişiler tarafından yapılacağı yer almaktadır. Kiminle bu hizmetlerin yapılacağı, yani hizmetlerin sosyal bağlamı yer almaktadır. Ve hizmetleri sağlayan kurumlar nereleri olacaktır? Bunlar bu tabloda gösterilmiştir. Dediğim gibi bu tablodaki birçok alan ülkemizde henüz bulunmamaktadır. Ama erken müdahaleye başlanması düşünülen ülkemizde bunlara da yer verilmesi gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Daha sonraki tabloya geçtiğinizde erken müdahale servisleri, eğitim sistemleri hakkında fikir edineceğiz. Evet. Şimdi burada ilk gördüğümüz ev dışı bakım. Ev dışı bakımda eğitim yer almamaktadır. Burada çocuğun sağlık bakımı, işte evi olmayan çocukların bakımı, hastane bakımı, onlara kalacak yer, beslenme ve sağlık hizmetlerinin sağlandığı görülmektedir. Yani eğitim ev dışı bakımda yer almamaktadır. Birleştirilmiş programlar vardır. Bu birleştirilmiş programlar eve ve merkeze dayalı programlardır. Bunlardan merkeze dayalı programlar çocuğun bir merkezde ya da bir kurumda eğitilmesi, tıbbi bakımının giderilmesi, diğer ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde yer almaktadır. Bunun da çeşitleri var. Merkeze dayalı programlardan sonra da eve dayalı servisler ve destekler var. Eve dayalı desteklerde hem çocuğun evine gidilip yapılan ziyaretler, bunu eğitim, çocuğa verilen eğitim yönü kadar aileye verilen eğitim yönü de bulunmakta. Bir de aile gündüz bakım evlerinde bulunan, bunu merkeze dayalı olarak almıyoruz çünkü çocuğu eğitim verilecek merkeze alınmıyor çocuk. Eğitim onun bulunduğu yere götürülüyor. Bu yüzden de aile gündüz bakım evlerinde bulunan çocuklara destek hizmetlerinin ve eğitimin verilmesi. Daha sonra da bunlarla ilgili yapılacak olan gözetim çalışmaları yer almaktadır. Gözetim çalışmaları da izleme ve sağlık denetimi olarak da ikiye ayrılmaktadır. İzleme çocuğun gelişim alanlarındaki durumunu düzenli olarak izlemeyi içermekte. Sağlık denetimi ise ulaşılabilir sık sağlık denetimini check-up'ları içermektedir. Nitelikli erken müdahale programının bazı özellikleri vardır. Erken müdahale hizmetleri sırasında özel eğitim uzmanlarının işbirliği içerisinde birbiriyle iletişim kurmaları gerekmektedir. Bunun başlıca nedeni görme engelli çocuğa hizmet verecek birçok disiplinin olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer bu disiplinlerin çalışmaları arasında eş güdüm kurulacak olursa verilecek erken müdahale hizmetleri daha nitelikli olacaktır. Disiplinler arası iletişim yaklaşımları değişik şekillerde olabilir. Bu yaklaşımlarla ilgili örnekler bundan sonraki tablomuzda görülmektedir. Ya da görülecek biraz sonra. Tüm buraya kadar anlatılanlardan bir nitelikli erken müdahale hizmeti, evet tablomuz geldi şimdi ondan bahsedeyim biraz. Burada değişik disiplinlerle ilgili çeşitli disiplinler yaklaşımı yer almaktadır. Bu disiplinler yaklaşımların hepsinin kendine göre avantajları, dezavantajları vardır. Hem bu avantajlar ve dezavantajlar göz önüne alınmalı, hem de ülkemize hangisinin uygun olduğuna en iyi şekilde karar verilmeli ve ondan sonra bu takım yaklaşımlarından birisi seçilmelidir. Burada tek disiplinli yaklaşım görüyoruz. Bu tek disiplinli yaklaşım bir profesyonelin tek bir disiplinde çocuğa hizmet vermesidir. Örneğin sadece konuşma bir dil terapisi yapan birinin sadece konuşma engelli çocuklara hizmet vermesi gibi. Çok disiplinli yaklaşımda ise profesyoneller yani uzmanlar kendi ortamlarında bağımsız olarak değerlendirme yapar ve hizmet verirler. Daha sonra bu hizmetler toplandıktan sonra çocuğa tüm hizmet verilmiş olur. Disiplinler arası yaklaşımda çeşitli disiplinlerden uzmanlar aile ya da çocuğa planlama ve hizmet dağıtımında birlikte yardımlaşarak çalışırlar. Disiplinler ötesi yaklaşımda ise değişik disiplinlerden uzmanlar birbirlerini kendi yetenekleri çerçevesinde diğerini eğiterek planlanmış aile ya da çocukla hizmet dağıtımında tek kurum gibi çalışır ve kendi yetenekleri ya da bilgilerini diğer uzmanlara aktararak bu çalışmayı yapar. Dediğim gibi önceden de bu yaklaşımların, takım yaklaşımları çeşitlerinin hepsinin kendi içinde avantajları ve dezavantajları bulunduğu gibi biraz önceki, benden önceki konuşmacıların da değindikleri çok disiplinli yaklaşımdı. Fakat bunu da alırken ülkemizin şartları düşünülerek bu yapılmalı. Çok disiplinli yaklaşımda her disiplin alanındaki kişilerin eğitim backgroundlarına bakılmalı ve bunların eğitim sistemimize nasıl uyarlanacağı, ne şekilde bir araya gelecekleri de önceden hesaplanmalı, planlanmalıdır. Yoksa disiplinler yaklaşımı olduğu gibi almak zaten şu anki eğitim sistemimizde mümkün olmayabilir. Hem de eğitim sistemimize, Türk eğitim sistemine uygun olmayabilir. Bunların önceden planlanması gerekmektedir. Tüm buraya kadar anlatılanlar nitelikli erken müdahale hizmetlerini geliştirmeye hizmet vermektedir. Sonuç olarak nitelikli erken müdahale hizmetlerinin birkaç özelliği şöyle sıralanabilir. Birincisi, her çocuk için bireyselleştirilmiş amaç ve hedefler. İkincisi, bireyselleştirilmiş program ve öğrenme aktivitelerine dayalı çocuk amaçları. Üçüncüsü, her çocuğun gelişiminin denetlenmesi ve değerlendirilmesi. Dördüncüsü, uygun gelişim modelleri yapmak isteyenlere etkileşim fırsatlarının verilmesi. Beşincisi, çocuğu motive edici ve destekleyici çevre. Altıncısı, sağlıklı ve güvenli öğrenme çevresi. Yedincisi, disiplinler arası işbirliği ve takım çalışması. Sekizincisi, ailenin katılımı. Dokuzuncusu, devletin de eğitime ve okul öncesine katkıda bulunması. Onuncusu, erken çocukluk özel eğitimi için devletin katkıda bulunması. Sonuç olarak ülkemizde de en kısa sürede erken müdahale hizmetlerine başlanmalıdır. Bunun için birçok kurum ve kuruluşa önemli görevler düşmektedir. Bu yazımda erken müdahale hizmetlerine başlamaya hazırlanan ülkemiz için öneriler ve örnekler sunmaya çalıştım. Yukarıda erken müdahaleye başlamada dikkat edilmesi gereken hususlar, erken müdahale hizmetlerinin geliştirilmenin yolları, erken müdahalenin gerekçesi, erken müdahale için değerlendirme modeli, çeşitli erken müdahale hizmet dağıtım yaklaşımları, erken müdahale programı ile ilgili temel bilgiler, çeşitli disiplinler arası yaklaşım örnekleri yer almaktadır. Bunlar ülkemiz şartları göz önüne alınarak uygulanabilir ve yapılacak erken müdahale hizmetlerine de ışık tutabilir. Teşekkür ediyorum.
Sayın konuşmacılarımızın aktardıkları bilgilerden dolayı hepsine çok teşekkür ediyoruz. Zamanımızı biraz aştık sanıyorum. Sorularımızı hemen kaydedebiliriz. Aynen sabahki yöntemle önce sorularımızı alalım. Sonra konuşmacılarımızı kime yönelttiğinizi belirtirseniz toplu halde cevap verme imkanıyla herhalde zaman kazanımımız da olacak. Evet, en ön sıradan başlayarak soruları alalım. Evet, Hale Hanım. Bir dakika, bir de mikrofon olayımızı halledelim. O çalışıyorsa gelmesi gerekiyor. İsminizi yüksek sesle söyler misiniz?
İstanbul Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı'ndan yardımcı doçent doktor Hale Ergenç. Soru değil ama izin verirseniz bir iki kısa görüşümü belirtmek istiyorum.
Evet, evet hepsini alalım isterseniz olur mu? Çok kısa olarak...
Belirtebilir miyim?
Tabii görüşüm. Tabii belirttim. Hepsine birden cevap vereceğim. Tamam.
Sabah oturumunda zaman kısıtlılığı nedeniyle belirtemediğim görüşümü şimdi belirtmek istiyorum. Erken müdahaleyle ilgili değil ama bence önemli. Sabah oturumunda ülkemizdeki görme engellerle ilgili eğitim çalışmalarını ve eğitim kalitesi söz edilmişti. Burada önemli belirtmek istediğim bir nokta var. Özel eğitimde ekip çalışmasının, takım çalışmasının önemli vurguladığımıza göre gelişimciler ve eğitimciler bir arada çalışması gerektiğine inandığım için bu uyarıyı veyahut da uyarı demeyeyim ama görüşümü ortaya koyacağım. Feedback olarak alınmasını rica ediyorum. Daha iyi ürünler çıkarmak üzere. Ülkemizde Gazi Üniversitesi görme engelliler konusunda öğretmen yetiştiren tek kurum. Ancak buradan mezun olan öğretmenlerimizin gittikleri kurumlarda etkin çalışma yapamadıklarını gözlüyorum veya İstanbul dışındaki okullardan bilgiler alıyorum. Burada sayın hocalarıma Ayşegül Ataman ve Mehmet Özyüre'ye bu büyük çabalarla, emeklerle yetiştirdikleri öğrencilerinin alanda etkili ve verimli çalışabilmeleri için ne gibi uyarlamalar yapabilirler, ne gibi önlemler alabilirler bilemiyorum ama bunu belirtme gereği duydum. Çünkü bu okullarda üzülerek gözlüyorum ki özel eğitim öğretmenleri ya ortama entegre olmak zorunda kalıyorlar. Özel eğitim öğretmenliğini yapamıyorlar. Veyahut da özel eğitim öğretmeni olanla olmayan öğretmenlerin çekişmesini yaşayarak etkili olamıyorlar. Bunu ortaya koyma gereği duydum. Özel eğitimin daha iyi ürün verebilmesi için, hedeflere daha iyi ulaşılabilmesi için amacım yapıcı olmak, kimseyi olumsuz eleştirmek değil ama gerçekten önemsenmesi gerektiğine inanıyorum.
pardon, Hala Hanım bitti herhalde değil mi? Sizin katkılarınız bitti herhalde. Pardon. Evet. Hayır, soruları alacağız. Sabahki yöntemle gideceğiz zaten.
Anlıyorum. Yalnız konuştuğumuz konu erken müdahale. Sabahki oturumda söz almayan arkadaşımızın bu oturumda diğer konuşmacıların sözlerini azaltmalarına, daha doğrusu kısa tutmalarına hakkı olduğunu zannetmiyorum. Oturumumuzun sonunda, daha doğrusu konferansın sonunda, çarşamba günü bu konuyla ilgili konferansın değerlendirilmesi vardır. Kaçırılmış olan sorular veya görüşler orada belirtilebilir. Teşekkür ederim.
Burada haklı olabilirsiniz, ancak yeri gelmişken böyle önemli bir konuda katkıda bulunduğu için de herhalde birkaç dakika çok önemli değil diye düşünüyorum. Çünkü özel eğitim öğretmenlerinin katkısı çok önemlidir. Burada sayın hocalarımız buradalar, şu anda salondalar. Hem Ayşegül Ataman hem Mehmet Özdirek hocamız. Ayrıca milli eğitim temsilcilerinin de burada olduğunu ben görüyorum. Özel eğitim rehberlikten, daire başkanlarından arkadaşımız var. En azından bu konu özellikle altı çizilmesi gereken bir konu. Ben de geçmiş bir dönemin genel müdürü olarak bu konunun özellikle titizlikle takip edilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü salondaki bütün insanlar bu konuya girmiş olan kişiler. Onun için bundan sonra soru alacağız. Onları rica edelim. Katkı da tabii ki olabilir. Bunlar kaçırıldıktan sonra belki herkes duymayabilir. Toplu halde alalım. Konuşmacılarımızdan cevaplarını dinleyelim. Evet, ben ön sıradan itibaren tekrar alayım. Biraz önce bir el kalkmıştı ikinci sıradan. Birinci sıradan bir dakika lazım. Oradan herhalde göremedik çünkü makinenin arkasını. Tamam. Selahattin Bey. Buyurun. Mikrofonu oraya verelim. Efendim? İsimleri ve soruların hepsini alalım. Aynen sabahki yöntemi izleyelim. Bir dakika Adil Bey, önden alalım. Selahattin. Ben, evet, ikinci olarak Nazan. Ben, evet, üçüncü olarak Adil Koçak. Ön sırada İlyas Aktazi, evet. Mehmet Bey, Mehmet Tekinalp. Bir dakika, o tarafta var mıydı? Şule Hanım, evet, Şule Akta, evet. Başka acaba soru var mı? Just a minute, please. Evet, hızlı o zaman bu sırayla sorularımızı alalım. Sayın Selahattin Yerel, buyurun.
Selahattin Yerel, Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Genel Sekreteri, Altı Nokta Körler Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Her iki katıldığım sivil örgüt adına bu toplantıyı izliyorum. Gözlediğim şeyde özellikle Pınar Şafak Hanım'ın açıklamalarında Türkiye ile ilgili başlangıç ya da ilk denemelerle ilgili bir açıklık göremedim. Herhalde özetlerken tasarruf açısından mı koymadı diye düşünüyorum. Onu bilmek istiyorum. İkinci sorum da ortaklaşa cevaplandırılabilir. Disiplinler arası yaklaşımın azalan bilgiye yol açmasına karşın denenmesi hangi koşullarda oluyor onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim.
Evet, Nazan Hanım'dan sorusunu alalım.
Efendim, benimki bir katkı olacak, katkı niteliğinde. Ben disiplinler arası, şimdi bu görme engelli çocukların okul öncesi dönemde ulaşabilmek için yurt dışında yapılan, gelişmiş ülkelerde yapılan sistemi aynen bizim ülkemize uyarlayabileceğimiz yöntemi söylüyorum. Yani bu yeniden çok büyük araştırmalara veya gidip evlerden tek tek çocuk toplamaya hiç gerek yok. Bütün dünyada bu böyle yapılmış. Bunun bizim ülkemizdeki uygulaması çok basit bir şekilde şu yöntemle olmalı görüşündeyim. Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanesi Göz Klinikleri bünyesinde az görenler birimleri oluşturmalı. Şimdilik Ankara, İstanbul ve İzmir'de. Bu birimlerdeki az görenler konusunda eğitim gören ve sadece orada bu polikliniği yapan göz hekimlerine, kadın doğum uzmanları, yeni doğan üniteleri, çocuk hekimleri, ana çocuk klinikleri, sağlık ocakları, çocuk nörologları ve göz hekimleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Danışmanlık birimlerinden çocuklar yollanmalı. Ve çok önemli bir olay, medyayla bu görme engelliler okullarıyla bu birimlerin devamlı iletişimi sağlanmalı ki toplum bundan haberdar olsun. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu tip aileler çocuklarını saklıyorlar. Bu tip birimlerin oluşması ayrıca yeni profesyonellik alanlarının doğmasına ve çok sağlıklı prevalans çalışmalarının yapılmasına neden olacaktır. Bütün gelişmiş ülkelerde uygulanan yöntem sistemde buna benzer yöntemdir. Teşekkür ederim.